Selamlar. Evrensel'e hoş geldiniz. Ben Merve. Bu bölümde doğru terapist nasıl seçilir ve herkes terapiye gitmeli mi sorularına cevap vereceğim. Hazırsanız ben hazırım. Başlayalım. Her şeyden önce ben bir terapist değilim. Ama senelerdir terapiye giden ve bu konuda nispeten zengin deneyimleri olan genç bir hekimim. Ve buralar benim oyun alanım. Yani terapi, psikoloji, edebiyat ve sinema benim gerçekten ilgilendiğim ve meraklı ve birikimli olduğumu söyleyebileceğim başlıklar hayatta. Evet, herkes terapiye gitmeli mi? Aslında bu benim bir iki sene önce evet diye net ve kesin bir cevap vereceğim bir soruydu. Hatta bunun mümkün kılınmasına yönelik fikirlerim de vardı. Bayağı kalpten inanıyordum yani herkesin o koltuğa oturması gerektiğine. Dünyanın böyle güzelleşeceğini düşünüyordum. Ama bir şeyler değişti. Ne değişti? Öncelikle şunu gördüm. Eğer bir insan buna gönüllü değilse, bunu kendisi için istediğine karar vermemişse, terapiden fayda sağlaması çok zor. Çünkü ya direnç gösterecektir, ya doğrulardan o odada da kaçacaktır, yani yalan söyleyecektir, konfor alanından çıkmayıp. Ya da bir an önce sonlandırmak için terapi sürecini sabote edecektir. Yani şey der ya bazı insanlar, aslında babam veya annem veya işte eski sevgilim veya o eski arkadaşım terapiye gitseydi o kadar da fena bir insan olmazdı ya falan. Eğer o buna açık değilse, bunu kendisi için o dilemiyorsa muhtemelen hiçbir şey değişmeyecekti. Eğer bunu duymaya ihtiyacı olan varsa tekrar ediyorum. O kişi terapiye gitse de hiçbir şey değişmeyecekti. Bir de bu insanların yani esasen terapiye gitmeye ihtiyacı olup bunu istemeyen ve bunu akıl sağlığına hakaret kabul ettiği için hiçbir zaman içine girmeyen, giremeyen o sabit fikirli insanların yanında bir başka grup için de gerekli değildir terapi. Hayatında muhtemelen erken yaşlarda problem çözmeyi çok iyi öğrenmiş ve bunu kendinde de uygulayabilen, kendi hatalarının sorumluluğunu alabilen, çok çok travmatik deneyimleri, ihmal, istismar içeren bir geçmişi olmayan veya bunlarla baş edebilen, gerçekten de ihtiyacı olmayan insanlar da var. Gitse terapiden öğreneceği az şey olanlar yani. Bence bu bilinç seviyesindeki insanların sayıları çok az. Yani bunu dinleyip evet ya bu ben diyenler muhtemelen değiller. Üzgünüm. Çünkü bu insanlar dediğim gibi genelde kendilerini sorgulamaktan veya sorumluluk almaktan geri durmadıkları için böyle bir reaksiyon vermeyeceklerini tahmin ediyorum. Bir de herkese uygun değildir ya terapi. Ben önceden herkesi bundan hoşlanır sanıyordum ama bu bazı insanlara fazla romantik, fazla sıkıcı, fazla yetersiz hissettiren ya da çok gereksiz bir masraf gibi gelebiliyor. Yani böyle düşünen insanları da zorlamamak lazım benim fikrime göre. Gerçekten ihtiyacı varsa hazır hissettiği zaman da buna kendisi karar verebilir. Dedi çevresindeki her terapiden fayda göreceğini düşündüğü insanı inceden işleyen o kadın. Üzerinde çalıştığım bir konu. Yalnızım Mesut Bey diye bir program var. Ben seviyorum onu izlemeyi. Orada bir sezon finalinde Mesut Süre ve Cem İşçiler yalnızlıklarını konuşuyorlar. Orada dikkatimi çeken bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi Cem İşçiler yeni boşanmış. Önceki ilişkilerinde de, evliliğinde de ilişkinin sonunun geldiğini hiç anlamadığını, partnerleri ona ayrılmamız lazım dediğinde şaşırdığını ve hiç ayrılan tarafın kendisi olmadığını söylüyor. Buraya kadar tamam. Sonra bir yerde diyor ki, benim zaten şöyle bir fantezim var. İşler ayrılma noktasına gelecek ve sonra barışılınacak. İşte bunu duyduğumda dedim ki keşke, keşke, keşke terapiye gitsen. Çünkü kim bilir kaç kez aynı şeyi sahneledin. İşleri ayrılınacak noktaya getirip, evet sen getirip, muhtemelen bilinçsiz bir şekilde sabote edip, sonra barışmayı umdun. Kaçında barışıldı, kaçında yollar ayrıldı. Her şey o sahnelemeyi tekrar yaşamak için. Kim bilir nasıl bir hikaye var orada. Şimdi böyle şeyleri hayatımda Hayatın içinde de çok görüyoruz aslında. İnsanlar takılı kaldıkları şeyi söylüyorlar. İpuçlarını veriyorlar. Ama ne olduğunu, neden o döngüleri tekrar tekrar yaşadıklarını anlamıyorlar. Burası gerçekten hüzünlendiriyor beni. Çünkü hayat değiştiren, ilişkiler kurtaran, bağlar onaran, tekrar yaşatan bir rol üstlenebilir terapi buralarda. Sonuç olarak ideal dünya bence herkesin terapiye gittiği değil. Ama herkesin ihtiyaç duyduğunda terapiye ulaşabileceği bir dünya olurdu. Peki, terapiye gitmeye karar verdiysek ve hem mental hem maddi olarak kendimizi bu sürece hazırladıysak, doğru terapisti nasıl seçeriz? Burada ilk karar verilmesi gereken şey sanıyorum bir psikiyatriste mi yoksa klinik psikoloğa mı gidileceği. Bilmeyenler için psikiyatrist tıp fakültesini bitirmiş, üzerine psikiyatri ihtisası yapmış bir uzman hekim, klinik psikolog, edebiyat fakültesinin psikoloji bölümünü bitirdikten sonra yine psikoloji alanında yüksek lisans yapmış olduktan sonra alınan unvan oluyor. Bir danışan olarak en ayırıcı nokta işin maddi kısmı. Psikiyatristlerin seans ücretleri aldıkları uzun ve zorlu eğitimin de gereği olarak epey daha yüksek oluyor. Eğer parayı hiç dert etmem, benim hayatta böyle bir sorunum yok diyorsanız psikiyatristi seçebilirsiniz. Daha safe gitmek olur sanki bu. Ama seans ücretleri gerçekten çok pahalı. Ve ben maaşı çalışan biriyim. Sürdürülebilir olması için daha uygun fiyatlı olması gerekiyor diyorsanız bir klinik psikoloğu da tercih edebilirsiniz. Bu daha akılcı olabilir yani. Ama eğer devam eden ilaç kullandığınız psikiyatrik rahatsızlıklarınız varsa ve halihazırda psikiyatriden takipliyseniz ya da ortada gerçekten medikal tedavi gerektiren durumlar varsa, mesela ağır majör depresyon varsa, EKT uygulanması gerekebiliyor klinik şartlarda ya da bipolar bozukluk varsa, ilaç kullanıp ilacın etkileri sebepleriyle kontrol edilmeleri gerekiyor. Veya şizofreni veya tekrar eden kendine zarar verme davranışları veya anoreksiya, anoreksiyada da tekrar beslenme konusunda refeeding sendromu oluşmaması için ve genelde başka bozukluklarla da seyredebildiği için medikal tedavi gerekiyor. Bunlar varsa psikiyatri hekimini tercih etmeniz gerekiyor. Ama bunlar size uzak geliyorsa, siz sadece kendi varoluşsal sorunlarınız ve anlam çabanız ve kendi keyfiniz için bir terapi sürecine girmek istiyorsanız bir klinik psikoloğu da tercih edebilirsiniz. Klinik psikolog diyorum çünkü bildiğim kadarıyla psikologların, yani psikoloji bölümünü bitirdin ve mezunsun, bir psikologsun, henüz yüksek lisans yapmadın, terapi yapma yetkinliği yok diye biliyorum. Yani bunun için belli eğitimlerden geçmeleri gerektiğini biliyorum. Benim her ikisiyle de tecrübem oldu. Hem psikiyatristle, birkaç psikiyatristle, hem klinik psikologla, birkaçtan daha fazla sayıda klinik psikologla görüştüm. Ve çok ciddi farklar gördüğümü söyleyemem kendim için. Biraz kendi tecrübemden bahsedeyim. Ben yeni mezun olduğumda mecbur hizmetimi yapmak için Uşak'a atandım. Ve Uşak'ta ilk kez bir terapistle görüştüm. Ve ilkinde turnayı gözünden vurmuşum gerçekten. Sonradan anlayacaktım bunu. İlk terapistim çok sevdiğim, çok işinin ehli ve bana çok iyi gelen bir terapistti. Müthiş bir bağ kurduk ve ben kimseye anlatamadıklarımı o odada anlattım. O odayı hatırlayınca bile gözlerim doluyor bazen. 2 sene kadar devam ettik onunla. Sonra benim İstanbul'a taşınmam gerekti. Ve ben online devam etmek istemediğim için seanslara terapiyi sonlandırdık. Aklıma Ferhat Jack İçöz'ün bir kitabında online terapiyle ilgili söyledikleri geldi şu an. Diyordu ki, online olunca daha az terapi gibi geliyor insanlara ama ben aynı hevesle, aynı şekilde burada oluyorum. Ya, tam bu cümleler değil ama böyle diyordu. Doğrudur muhtemelen. Ama ben ağırlıklarımı o seans odasında bırakmayı seviyorum. Kendi salonumu bırakmak istemiyorum onları. Ayrıca terapi için öyle bir yer, güvenli, özel, yargılanmadığım, dünyadan ayrı bir oda olması fikrini de seviyorum. Neyse, ben İstanbul'a taşındıktan bir süre sonra tekrar terapi almak istediğime karar verdim ve sanıyordum ki İstanbul'da da öyle olacak. Hemen bulacağım yeni ve çok iyi terapistimi, masum. Bu yüzden çok fazla tek veya en fazla 3 seanslık görüşmem olduğunu söyleyebilirim. O kadar enteresan şeylerle karşılaştım ki oturup kendi bağlanma biçimimi sorguladım bir noktada. Ben mi bağlanamıyorum acaba? Ben mi kaçıyorum diye. Ama hayır ya dedim yani günün sonunda. Bunlar absürt şeylerdi. Mesela tabii ki isim vermeyeceğim ama nispeten medyatik biriyle görüştüm. Nişantaşı'nda. Kitabını okuyup çok severek gitmiştim. Seansın ortasında benim fibromiyaljim var, arada bir yürümem gerekiyor deyip kalkıp ve 5 dakika yürüyüp geldi. Ben şok oldum yani. Yani şunu biliyorum, her terapi kendine özel ve yakınlık derecesine göre başka şekillerde ilerleyebilir o süreç. Esnek, bunu biliyorum. Ama şu da temel bir kural değil midir? 45 veya 50 dakikası var o danışanın o odada seninle. Ve bunu akışkan bir süreç olarak, onun süreci olarak geçirmek gerekli değil midir? Seans aralarında yürü, çok gerekliyse. Sinirleniyorum yine. Yani ben tamamen konudan koptum o kalkıp yürüyünce ve tabii ki devam etmek de istemedim. Bir psikiyatristle görüştüm mesela. O da çok garipti. Bekleme odasında dergileri karıştırıyorum. Böyle içeriden kahkaha sesleri geliyor ama nasıl gülüyorlar? Çok da merak ediyorum neye ve neden gülünüyor. Ben o Uşak'taki terapistimle şeye çok alışmıştım. Her seanstan elimde böyle bir peçeteyle çıkıp o akmış rimelimle, kızarık burnumla sekreterine ödemeyi yaparken sesimi ağlamamış gibi yapmaya çalışmaya çok alışmıştım. Çok acayip geldi o yüzden. Neyse bekliyorum. Kadınla da ilk kez görüşeceğim. Benim seansım geldi. Tanıştık. Ve ben başladım bir şeyler anlatmaya. Neyden bahsetsem bir espri yapıyor. Ve gerçekten komik. Ben de gülüyorum, o da gülüyor. Sonra başka bir derdime geçiyorum. Ve yine aynı şekilde karşılıklı benim kaç senelik problem diye cebimde taşıdıklarımı alay alıyoruz ama nasıl eğlenceli. Çıktığımda bir rahatlamış hissettim. Ama komik bir arkadaşınızla buluşursunuz ve size iyi gelir ya. Ondan fazlası olmadığına karar verdim. Dolayısıyla ona da devam etmedim. Ve yine kitabını okuyarak seçtiğim bir terapist de paraya inanılmaz takıntılı olduğunu gösterir şeyler yaptı bana göre. Şöyle ki, seans ücretlerini 2 gün önceden yatırmamı, açıklamaya terapiyle ilgili bir şey yazmamamı, eğer ofiste yapacaksak seansı mutlaka nakit para getirmemi falan söyledi. Bunları ilk başta bir tık garipsesem de demek ki acayip insanlarla karşılaşıyor falan diyerek çok üzerine durmamaya çalıştım. Güven oluştuktan sonra geçmesini de umdum sanırım. Ama bu her seans öncesi ücreti hatırlatan mesajlara bir tık sinirim bozuldu çünkü asla bitmedi. Aksatan biri de değilim bu arada hiç. Bir de 2 haftada bir mi yapsak acaba demiştim ben seansları. Olmaz dedi bu terapist. Bu kadar yani olmaz. Uşak'ta da dönem dönem o ay kredi kartı ödemem çok geldiyse veya terapiye azıcık kafa molası vermek istediysem yapıyordum ben bunu ve terapistim hep sen nasıl istersen diyordu. Ama bu terapist yok olmaz ben öyle tercih etmiyorum dedi ve konu kapandı. İlginç geldi. Peki neye göre yapıyorum bu hataları? Bir kere şunu söylemem gerekiyor. Konu terapi seçmek olduğunda denemek ve yanılmak zorundayız. Gabor Mate'in bir konuşmasındaydı sanırım. Bir terapiyi en etkili kılan şey nedir diye soruyorlar. Terapistle danışan arasındaki bağ. Bu bana iyi gelmeyen, belki bende bir şeyleri tetikleyen ama günün sonunda devam edemediğim terapistler bazılarına çok çok iyi gelmiş olabilirler. Bana çok iyi gelen o ilk terapistim de başkalarına çok iyi gelmeyebilir. Öyle de olmuştu. Nitekim daha muhafazakar bir arkadaşıma önerdiğimde kendi terapistimi çok da sevmemişti. Ve hatta bazı söyledikleri soruları onu öfkelendirmişti. Ve kendisi gibi daha muhafazakar bir terapiste görüşmeye karar vermişti ve çok daha iyi hissediyordu kendini. Bir kimya olması lazım yani arada. Aynı arkadaşlık gibi. Sizin çok sevdiğiniz o arkadaşınız herkesin arkadaş olarak seçmeyeceği veya arkadaşlığından keyif almayacağı biri olabilir ya, ona çok benziyor. Bu da seçilmiş bir ilişki nihayetinde. Belli bazı kurallar da olsa, bu ilişkiyi devam ettiren en önemli şey iki tarafın da bir uyum hissetmesi ve devam ettirmeye dair gerçek bir istek duyması. Bu çok kolay bir süreç olmayabilir. Benim gibi ilkinde de bulabilirsiniz o terapisti. Ve yine benim gibi çok aramanız, kendinizi baştan anlatmanız da gerekebilir. Ama çok da idealize etmemeye dikkat etmek lazım o aradığımız şeyi. İsveççe bir makale okumuştum bu konuda. Şöyle diyordu. Terapistinizi nikahınıza almayacaksınız. Gerçekten böyle diyordu. Evlenmeyeceksiniz terapistinizle. Aşırı seçici olmaya gerek yok yazıyordu. Biraz haklı. Bir kadın terapistle mi görüşmek istiyoruz yoksa bir erkek terapistle mi? Bu soruyla başlayabiliriz belki aramaya. Kimle, nasıl bir profille daha rahat hissedebiliriz? Cevaplarımız bize bir ipucu veriyorsa takip de edebiliriz belki. Mesela benim bir arkadaşım annesi öldükten sonra terapiye başlamak istemişti. Ve kadın 30'lu yaşlarının başında göçmen olursa daha iyi olur dediği bir terapist arıyordu. Ve benim gösterdiklerim arasından dikkatimi çekti. En özgüvenli görünenlere daha yakınlık duyuyordu. Annesini arıyordu aslında. Annesini kendini doğurduğu yaşlarda, onun gibi göçmen, onun gibi güçlü bir kadın arıyordu. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyor genelde terapistler ve artık çok kişi Instagram'dan stalklayarak bir terapist seçilebileceği kanısında. Ben sanırım pek katılmıyorum. Ben daha çok turnusol olarak kullanıyorum orayı. Yani kimi seçmeyeceğime karar veriyorum oradan. Mesela bir hesap görmüştüm. Bir danışan rolünde, bir terapist rolünde oluyor kız. Aynı kız. Güzel de bir genç kız. Ama o yapay role girmeler, o ezbere laflar, popüler ezbere laflar o kadar belli ediyor ki kendini. Belki yeni dünya böyle bir yerdir. Ve bunları yapmak doğaldır. Ama ben bu konudaki fikrimi değiştirmeyeceğim. Ama YouTube gerçekten faydalı olabilir. Merak ettiğiniz terapistin katıldığı programlar varsa izleyebilirsiniz. Anlattıkları size yakın mı? Enerjisi size yakın mı? Bir bakabilirsiniz. Fikir verebilir bu. Bunlar dışında seans ücretine göre karar verebilirsiniz ama sadece paraya göre karar vermek doğru değil. Bence bunu yapmayın. Uzun vadede hiçbir işe yaramamış daha çok paraya bye bye demiş olabilirsiniz. Yani üzgünüm ama gerçekten korkunç şeyler duydum, okudum. Çok ucuz diye terapist seçen insanlardan. Danışanına burcunu soran, kendi ilişkisini anlatan gibi gibi olmaması gereken şeylerin olduğunu duydum. Yani evet terapiler genelde uzun sürer ve bunu karşılayabilmek için kendi cebinize göre bir seçim yapmak çok mantıklı. Ama bir şey çok ucuzsa orada bir sıkıntı olabilir. Bu terapi için de geçerli. Terapistin çalıştığı ekole göre bir seçim yapabilirsiniz. Farklı farklı ekoller var. Psikoanalitik terapi, EMDR, şema terapi, diyalektik davranışsal terapi, bilişsel davranışsal terapi, gestalt terapi gibi. Terapistlerin genelde kendi sayfalarında yazıyor hangi ekolle çalıştıkları veya kendilerine de sorabilirsiniz direkt. Mesela ben şunu biliyorum. Bana şema terapi hiç uygun değil. Ben rahat hissetmiyorum. Çok fazla etiketleme var gibi hissettiriyor. Ve sanki biraz matematiğe dökülüyor iş gibi hissediyorum. Ama bundan çok yarar sağlayan, çok seven insanlar da var. Bunlara biraz bakabilirsiniz belki. Ama esas, en önemli şey ilk seanstan sonra hissettikleriniz. Eğer ben sadece bu teorik verilere bakarak bir seçim yapsaydım, o Nişantaşı'ndaki terapist kağıt üzerinde çok daha şık duran birisi. Ama ilk terapistim ne çok aktif sosyal medya kullanıyor, ne katıldığı bir program var, ne bir kitabı var. O dönem için öyleydi en azından. Denemek ve görmek zorundayız. İnsan gerçekten denediğinde seziyor, anlıyor. Bazen bilişsel olarak değilse de bedeniyle anlıyor neler olduğunu. İngilizce'de gut feeling denir ya, İsveççe'de de Magkänsla denir. karnındaki o hareketi, karıncalanmayı tarif eder. Onu takip etmek lazım. Heyecanlandın mı, huzursuz mu hissettin? Ne oldu bedeninde o ilk seansta veya hemen sonrasında? İyi mi geldi sana, kötü mü? Mesela ilk seansta ağlamak çok iyi bir işaret gibi geliyor bana. Güvenebilmiş, yakın hissetmişsindir. İçinden bir şey, burası güvenli alan demiştir. Terapini anlatabileceğin, çok yakın hissettiğin biri varsa, anlatırken neleri atlıyorsun bir bak bu ilk seanstan sonra. Çünkü bazen gerçek problemleri sonradan terapiyi sonlandırma bahanesi olarak kullanmak üzere göz ardı ediyor olabilirsin. Şöyle ki, iyileşmeyi aklımızla istesek de bundan korkuyor olabiliriz. Başarı insanları başarısızlıktan daha fazla korkutur. Ve biz sağlıklı olduğumuzda içten içe ailemizle veya yakınlarımızla ilişkimizin zayıflayacağından korkabiliriz. O yeni ve daha güçlü halimize henüz hazır olmadığımızı düşünebiliriz. Ve bunu bilinçsizce sabote edebiliriz. Ve yo, hayır bak terapiye devam ettim ama ilerlemedi işte demek için kullanmaya saklayabiliriz o başta görmezden geldiklerimizi. O yüzden o seansla ilgili o anlatmayacağınız veya yazmayacağınız, günlüğünüze yazmayacağınız şeylere gerçekten bir bakın. Sizi rahatsız eden bir şey varsa da o odada bunu açıkça söylemekten korkmayın. O sizin terapiniz, filtresiz olmalı. Kendinizi kısıtlamayın. Ve son olarak, eğer içinize sinmiyorsa terapistinizi değiştirmekten çekinmeyin. Evet, terapistini nikahına almayacaksın belki ama içinize sinmeyen, yavan bir ilişkiye aylarca, belki yıllarca vakit ve para ayırmayın. Gerçekten terapistinizle bir uyum hissettiğinizde terapi süreciniz hızlanacak ve bunun hayat kalitenizi çok arttırdığını da göreceksiniz. Dilerim ihtiyacı olan herkes kolaylıkla yaşasın bunu. Bu bölüm için tüm söylemek istediklerim bu kadardı. Teşekkür ederim. Bana Instagram'dan evremcilik kullanıcı ismiyle ulaşabilirsiniz. Sizlerin ne düşündüğünü bilmeyi çok isterim. Çok sevgiler. Bay bay. Hoşça kalın.